Ayrım 39. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 546. Loyang'ın kalabalık ara yollarında ilerledik. Kendimi neden evimdeymiş gibi hissettiğimi bilmiyorum. Bunun nedeni sanırım çok uzun süredir çöl, orman ve vahşi çiğinden başka bir yer görmememdi. Çuğulular herhalde yeryüzündeki en neşeli insanlar olmalı. Hatta dünyaya gelişlerini üzücü bulsalardı bile gerçeği güzelce saklamasını bilirlerdi. Ayrıca meşgul birçok insan gibi onlar da Wu Wei'yi bilmeden uygularlar. Evet Demokrit, bu bir paradoks. Bunu daha sonra ele alacağız. Toprağa kurban için seçilen alan şehrin kuzeyindeki bir korudadır ve her Katay şehrin kenarında bulunan topraktan konik höyükten çok uzak değildir. Bu höyük şey ya da kutsal yer olarak bilinir ve devleti sembolize eder. Bu sadece bölgenin ayırıcı özelliği olmakla kalmayıp kutsal da olan bir koruluğa yakındır. Çuğda kestane ağacı kutsaldır. Her yılın 3. ayında bu yerlerde bahar sekisi denen oyun oynanır. Aslında bu tek bir oyun değildir. Birçok değişik oyun, dans ve törenin birleşimidir. Eğer bahar sekisi oyunu başarılı olmazsa, yani ritüellerine sıkı sıkıya uyulmazsa, o sene hasat açısından verimsiz geçecek ya da hiç hasat olmayacak demektir. Seki, tapıcıların oturup törenleri seyredebileceği yüksekliklerdir. Yılın bu özel gününde kadın ve erkekler serbestçe bir araya gelebilirler. Bahar sekisi oyunu bütün Kataylar için yılın en önemli anlarından biri olduğundan ileri gelenler son zamanlarda belli Yunan şehirlerinde yapıldığı gibi eğlencelerin giderlerini karşılayarak göke ve bu arada halka yaranmaya çalışır. Esasen bu bereket ayinleri Babil'de hala kutlanan kadın ve erkeklerin iyi bir hasat için kendini törensel tarzda sattıkları Babil'deki kutlamalara benzemektedir. Fakat yıllar geçtikçe Katay bahar sekisi oyunu Düke ve Usta Li'ye göre adet yerini bulsun diye ve yanlış biçimde kutlanmaya başlamıştır. Bilmiyorum. Orta Krallık'ta bulunduğum yıllarda bu törene bazı nedenlerle katılmadım. Eğer katılmış olsaydım bile oyunun kötü mü yoksa iyi mi icra edildiğini bilemezdim. Toprak köyü geçerken Şeydükü, höyün üzerinde tek bir ot parçası bile çıkmadığını görünce rahatladı. Eğer kutsal yer temiz ot tutulmazsa dedi ve kötü ruhları kovmak için bir işaret yaptı. Sonra toprak sunağa eğildi. Bu sunak kare biçimindedir. Çünkü Kataylar dünyanın kare, gökün ise yuvarlak olduğuna inanırlar. Her şehrin güneyinde gök için yuvarlak bir sunak vardır. Usta Li bizi dar bir taş köprüden geçirerek tabanı dar, hızla akan ve beyaz köpüklü bir nehir tarafından yuvarlatılmış bir kireç taşı tepecinin üzerinde yükselen gösterişli bir çadıra götürdü. Katay kırsalı ya da en azından iki büyük nehir arasındaki bölge kadar garip ya da hoş bir yer daha görmediğimi söylemeliyim. Tepeler tasavvur edebileceğiniz her türlü ilginç şekli alabilmektedir. Bu arada ağaçlar batıda görülenlere hiç benzemez. Ayrıca seyahat ettikçe hiç beklenmedik şekilde şelalelere, gömük vadilere ve soğuk mavi yeşil derinlikleri tehlikeli olduğu kadar büyülü bir çekiciliğe de sahip açık alanlara rastlarsınız. Buraların tehlikeli olmasının nedeni Katay'ın ejderhaların, hayaletlerin ve haydutların uğrak yeri olmasıdır. Ben şahsen birçok haydut gördüm. Katay'ın bu güzel, hoş manzaralı yerleri yolcular için tehlikelidir. Zaten nereye gidilirse gidesin her şey insanoğlu tarafından bozulmaktadır. Çadır sarı tuğladan yapılmıştı ve kiremitle kaplı dik bir çatısı vardı. Her çatlakta yosun çıkmıştı ve örümcek ağı ile kaplı kirişlerden yarasalar sarkıyordu. Yemeğimizi hazırlayan yaşlı hizmetçi Usta Li'ye eşiti gibi davrandı ve bizi önemsedi. Biz buna aldırmadık. Açlıktan ölüyormuşçasına kayalara vurarak hızlı akan suyun dinlendirici sesi eşliğinde taze balıkları yiyip bitirdik. Hasırların üzerinde diz çöküp oturduğumuzda Usta Li Tao'nun bir anlamını tartıştı. Tam olarak dedi, Tao yol anlamına gelir. Ana yol ya da tali yol gibi. Usta Li'nin ellerinin sanki kırılgan su mermerinden yapılmış gibi göründüğü dikkatimi çekti. İşte o zaman ilk tahminimin aksine çok daha yaşlı olduğunu fark ettim. Daha sonra 100 yaşından fazla olduğunu öğrendim. Bu yol dedim, yani senin yolun nereden başlıyor? Benim yolum banadır ama benim bir yolum yok. Ben yolun bir parçasıyım. Hangi yolun? Şeydükü halinden memnun bir şekilde mırıldanıyor ve dişlerini karıştırıyordu. Bu tür konuşmalardan hoşlanıyordu. Olan yolun tabii ki. Bütün varlığın temel birliği. İnsanın bu yol boyunca atabileceği ilk adım. Evrenin yasalarıyla her her zaman öyle adını verdiğimiz şeyle uyum içinde olacaktır. Peki bu nasıl yapılır? Yolu su olarak düşün. Su her zaman aşağı doğru akar ve her şeyi kaplar. Birden tekrar Ganj Ovası'nda olduğu gibi kendimi huzursuz hissettim. Orada da böyle karmaşık şeyler tam anlamıyla muamma haline gelecek şekilde sade olarak ifade edilirdi. Usta Lee şaşılacak şekilde zihnimi okudu. Sevgili barbar dostum, çok kapalı konuştuğumu düşünüyorsun. Fakat yapacak başka şeyim yok. Zaten yol öğreti, sözcüksüz öğreti olarak bilinir. Bu nedenle ne söylersem anlamsız. Bu yüzden oturma şeklimize alışamadığın için hasırın üzerinde oynatıp durduğun, sol dizindeki ağrıyı ben ne kadar hissedebiliyorsam, sen de yolu benden o kadar daha iyi bilebilirsin. Fakat rahatsızlığımı onu gerçekten hissetmesen de görebiliyorsun. Bu yüzden belki ben de yolun ne olduğunu onu senin gibi izlemeden de anlayabilirim. Çok iyi dedi Dük ve sadece yemekten değil bizden dolayı duyduğu memnuniyeti de göstermek için geğirdi. Kataylar geğirmeyi zihin, midenin hislerini ve düşüncelerinin en samimi ifadesi olarak görürler. O zaman yolu hiçbir karşıtlık ya da farklılık barındırmayan bir durum olarak düşün. Hiçbir şey sıcak, soğuk değil, hiçbir şey ne uzun ne kısa. Bu tür kavramlar başka şeylerle ilişkileri dışında anlamsız. Yol için hepsi birdir. Fakat bizim için hepsi çoktur. Öyle görünürler. Evet, nesneler arasında gerçek farklılıklar yoktur. Özde hepimizi oluşturan bir toz vardır. Bu geçici formlar alır ama tozluğunu hiç kaybetmez. Bunu bilmek önemlidir. Aynen doğanın gerçekliğine baş kaldırmanın mümkün olmadığını bilmenin önemli olduğu gibi. Hayat ve ölüm aynıdır. Biri olmadan diğeri olamaz. Diğeri de olmadan bir iki olamaz. Fakat nihai anlamda hiçbiri birbiriyle olan ilişkisi dışında var değildir. Her zaman öyle olan dışında hiçbir şey yoktur. Bu temel birlik kavramını kabul edilebilir bulmakla birlikte Usta Lee'nin gayet neşeli biçimde her zaman öyle olan denizine batırdığı farkları görmezden gelemedim. İyi ama dedim, bir insan eylemleriyle yargılanmalıdır. İyi ve kötü eylemler vardır, hakikat ve batıl. Zerdüşt'ün torunu olarak konuşuyordum. Sözümü bitirdiğimde Usta Lee bana garip bir kinaye ile cevap verdi. Zekice düşünüyorsun dedi ve çok nazik bir ifadeyle başını eğdi. Doğal olarak verili bir hayat göreli sürdürülürken yerli ve yersiz davranışlar olacaktır. Eminim ki neyin yerinde olduğu, neyin yakışık almadığı konusunda anlaşabiliriz. Fakat bu yol bu tür şeyleri aşıp geçer. Sana bir örnek vereyim. Varsayalım ki sen bir bronz ustasısın. Aslında o bir demir kalcısıdır. Usta Lee, bu barbarların ustalaştığı faydalı bir sanattır dedi Dük. Bana sanki beni o ilksel bileşik toz bulutu içerisinden kendisi keşfetmiş gibi bakıyordu. Usta Lee, Dük'ün söylediklerini duymazdan geldi. Sen bir bronz ustasısın. Bir çan dökmek istiyorsun ve eritilmiş metal için bir pota hazırlamışsın. Fakat bu ateşli metali dökmek istediğinde bronz akmayı reddediyor. Diyor ki, hayır ben çan olmak istemiyorum. Ben Wu'nun mükemmel kılıcı gibi bir kılıç olmak istiyorum. Bir bronz ustası olarak bu huysuz metale kızardın değil mi? Evet ama metal kendi kalıbını seçemez. Bu seçim kalcıya aittir. Hayır, yumuşak bir ifadeyle söylenen bu hayır etki olarak Gosala'nın havaya attığı sicimi kadar umut kırıcıydı. Yola karşı çıkamazsın. Elin koluna, metal de kalıba baş kaldıramaz. Her şey her zaman öyle olan evrenin bir parçasıdır. Temel yasalar nedir? Onların yaratıcısı kimdir? Evren her şeyin birliğidir. Yolu kabul etmek aynı zamanda bu birliğin de kabulüdür. Diri ya da ölü sonsuza kadar her zaman aynı olanın bir parçasısın. Onun yasaları da varoluş yasalarından başka şeyler değildir. Hayat geldiği zaman vakit gelmiştir. Hayat sona erdiğinde de doğal bir şey gerçekleşmiştir. İnsanın her ne olursa bunu gönül rahatlığıyla kabul etmesi, kendisini tüm acı ve zevklerin ötesine yerleştirmesi anlamına gelir. İşte bu, Wu Wei'ye ulaşarak yolu nasıl takip edeceğini göstermektedir. Yine tam olarak hiçbir şey yapmamak anlamına gelen ifadeyle kafam karışmıştı. Peki ama insan tamamıyla pasif olursa dünya nasıl yürür? Birisi çan, kılıç olsun diye bronzu dökmelidir. Hiçbir şey yapma derken doğal ya da içten olmayan hiçbir şey yapma demek istiyoruz. Okçu musun? Evet, bir savaşçı olarak yetiştirildim. Ben de dedi Usta Lee. Olabildiğince savaşçı gibi görünmeye çalışıyordu. Kendi başına rastgele talim yaparken hedefi ne kadar rahat vurduğunu fark ettin mi? Evet. Fakat başkalarıyla yarışırken, hele ortada değerli bir ödül varken, hedefi vurmanın yalnız başınayken ya da yarış dışındayken olduğundan daha zor olduğunu hiç hissetmedin mi? Evet. Kendini çok zorlarsan sinirlenirsin. Sinirlenirsen de en iyi atışını yapamazsın. Bu tür bir gerginlikten kurtulmanın yolu bizim Wu Wei diye adlandırdığımız şeydir. Başka deyişle yaptığın işlerde kendini dinleyip sıkılmayacaksın. Doğal olacaksın. Herhangi bir hayvanı yemek için hiç kestin mi? Evet. Hayvanın bedenini parçalara ayırırken zorlanır mısın? Evet, ama ben ne bir kasabım ne de mecusi, yani rahip. Ben de değilim ama kasapları çalışırken seyrettim. Onlar her zaman hızlı, daima dikkatlidirler. Bizim için yapılması zor olan onlar için çok basittir. Neden? Bir defasında yalnız birinin baş kasabına koca bir öküzü benim küçük bir balı temizlememe yetecek bir sürede parçaları nasıl ayırdığını sordum. Tam olarak bilmiyorum demişti. Duyularım hareketsiz kalıyor ve ruhum ya da her neyse görevi teslim alıyor. Wu Wei'den kastımız bu. Doğal, yani doğa kanunlarıyla uyum içinde olmayan hiçbir şey yapma. Dört mevsim arada herhangi bir karmaşa olmadan gelir gider. Zira yolu izlerler. Bilge insan bu düzeni derin derin düşünür ve evrende saklı olan ahengi anlamaya başlar. Doğa dünyayı kabul etmenin akıllıca olduğuna katılıyorum. Fakat en bilge kişi bile en iyi olanı desteklemek ve kötü olana karşı koymak için elinden geleni yapmalıdır. Ah sevgili barbar dostum, bu eylem fikri bütün sorunların başıdır. Yapma. En iyi eylem budur. Hiçbir şey yapmama halinde kal. Kendini varlık okyanusuna at. İyi ya da kötü kabul ettiğin şeyleri unut. Birbirleriyle olan ilişkileri dışında her ikisi de yok olduğundan aradaki ilişkiyi unut. Bırak her şey kendi halinde gitsin. Kendi ruhunu serbest bırak. Kendini bir çiçek, bir ağaç kadar huzurlu kıl. Bütün gerçek şeyler bilmeden kendi köklerine döner. Bir kelebek, bir ağaç gibi bilgiden yoksun olan şeyler ilksel sadelik halini hiç terk etmez. Fakat bizim gibi şuur sahibi olsalardı doğallıklarını kaybederlerdi. Yolu da kaybederlerdi. Bir insan için mükemmellik ancak ana rahminde mümkündür. O zaman heykeltıraşın henüz şekillendirmeye ve bu şekilde bozmaya başlamadığı bir kütle gibidir. Bu hayatta başkalarına ihtiyaç duyan kişi sonsuza kadar prangalara vurulmuştur. Başkalarına ihtiyaç duyduğu kişi ise sonsuza kadar hüzne mahkumdur. Fakat Buda'nın Nirvana'sının arzu edilirliğini anlayamadığım gibi Usta Li'nin yol öğreticisinin pasifliğini de kabul edemezdim. Usta Li'ye gerçek dünyadan, daha doğrusu nesneler dünyasından bahsettim. Çünkü gerçek sözcüğü Tao'ca bilgiyi gerçeğin doğasıyla ilgili bir dizi patavatsız soru sormaya teşvik etme eğilimindedir. Söylediğini anlıyorum dedim ya da anlamaya başlıyorum diye ekledim aceleci bir tavırla. Yolu takip etmiyor olabilirim ama onu görmemi sağladın. Size borçluyum. Şimdi uygulamadan söz edelim. Devletler yönetilmek zorundadır. Eğer hükümdar Wu Wei'yi uygularsa bunu nasıl yapabilir? Böyle mükemmel bir hükümdar var mı? Dedi iç geçirerek Usta Li. Dünya işleriyle meşguliyet yolu özümsemenin önüne geçmektedir. Biz dükler bilgelerin girdiği bu yolu sadece uzaktan seyredebiliriz dedi Şeyh Dükü. Halinden oldukça memnun ve biraz da uykulu görünüyordu. Yine de yolculuğunuza saygı duyuyoruz. İşlerle dolu bu kendi yüksek mevkimizden şikayetçiyiz ve halkımızı nasıl yöneteceğimizi söylemenizi bekliyoruz. İdeal olarak Sayın Dük, Prens Bilge halkının karnını doldururken zihnini boşaltmalıdır. Kemiklerini güçlendirirken iradelerini zayıflatmalıdır. Eğer halk bilgiden yoksun olursa arzuları da olmayacaktır. Eğer arzuları olmazsa insanlar için yapılması doğal olandan başka bir şey yapamayacaklardır. O zaman evreni iyilik kaplayacaktır. Bu yönetim sanatı açısından acımasız Hua'nın kurallarından pek farklı değildi. Fakat dedim çok saygılı biçimde, bir insan bilgiyle donanıp ve sonra kaderini ve hatta devletin kendisini değiştirmeye kalksa Prens Bilge bu adama nasıl karşılık verirdi? Tabii ki prensin onu öldürmesi gerekirdi dedi Usta Li gülümseyerek. İki uzun ön dişi arasında sadece koyu renkli diş eti kalmıştı. Başının üzerinde uyuyan yarasalardan biri gibiydi. O halde yolun takipçileri için insan hayatını almanın bir önemi yok değil mi? Neden olsun ki? Ölüm de hayat gibi doğaldır. Ayrıca ölen kişi yok olup gitmiyor ki. Aksine kişi buradan ayrıldığında bütün tehlikelerden kurtulur. Ruhu yeniden doğar mı peki? Toz yeniden toplanacaktır kesinlikle. Ama bu belki de senin yeniden doğuş dediğin şeyle olmayabilir. Ölülerin ruhları sarı kaynaklara gittiğinde diye sordum ne olur? Katay'da birisi öldüğü zaman halk onun sarı kaynaklara gittiğini söyler. Fakat onlara bu yerin nerede ve nasıl bir yer olduğunu sorarsanız kafa karışıcı cevaplar alırsınız. Anlayabildiğim kadarıyla sarı kaynaklar fikri oldukça eskidir. Yunanlıların Hades'i gibi bir tür sonsuz cehennem kuyusudur. Yargı günü yoktur. İyi ve kötü aynı kaderi paylaşırlar. Bana öyle geliyor ki sarı kaynaklar her yerdedir. Usta Lee sahilini sol eline vurdu. Acaba bu büyülü bir hareket miydi? Eğer her yerdeyseler kimse oraya gidemez. Çünkü kişi zaten oradadır. Fakat tabii ki insan doğar, yaşar ve ölür. Her ne kadar bütünün parçası olsa da kısacık varlık olgusu onu bütüne karşı direnmeye iter. Biz bütüne karşı direnmemek için yolu izleriz. Şimdi neredeyse hepimizce bilinir ki dedi ve önümde eğildi. Beden çürüyüp dağıldığında ruh da deyip karnı hafifçe vurarak devam etti. Onunla birlikte yok olur. Yolu yaşamayanlar bunu kötü ve hatta korkunç bulurlar. Kozmik süreçle özdeşleştiğimiz için her zaman öyle olana direnmeyiz. Mükemmel olan kişi hem ölüm hem de hayat karşısında hiçbir şey yapmaz. Bu aynen gerçek bilgenin hiçbir şey ortaya koymamasına benzer. Evrenle bütünleşinceye kadar evreni tefekkür eder. Bu bizim gizemli özümseme dediğimiz şeydir. Hiçbir şey yapmamak diye başladım. Muazzam bir manevi iştir diye nokta koydu Usta Lee. Bilge adamın hiçbir ihtirası yoktur. Bu nedenle hatası da olmaz. Hiçbir zaman hata yapmayan da her zaman başarılı olur. Her zaman başarılı olan da güçlüdür. Buna dedim. Verecek hiçbir cevap yok Usta Lee. Budistler için öğreti çarkı neyse Atinalılar için de döngüsel argüman oydu ve ben buna çoktan alışmıştım. Dükün en iyi yönetimini nasıl göstereceği konusunda Usta Lee'ye itirazı beni oldukça şaşırttı. Hiç şüphesiz diyordu, yolu izleyenler ölüm cezasına, hiç kimsenin bir başkasına böyle berbat bir cezayı dayatma hakkına sahip olmadığı yargısına dayanarak karşı çıkarlar. Bunu yapmak, Wu Wei'ye karşı çıkmaktır. Yolun birçok takipçisi de size katılacaktır Sayın Dük. Ben şahsen meseleyi sonuçsuz buluyorum. Ne de olsa doğanın kendisi acımasızdır. Sel bizi sulara boğar. Açlık bizi öldürür. Bulaşıcı hastalıklar bizi kırar geçirir. Doğa kayıtsızdır. İnsan doğaya benzememeli midir? Tabii ki hayır. Bununla beraber dünyamızı kendi haline bırakmanın ve onu yönetmeye çalışmamanın iyi olacağı fikrini oldukça sıcak buluyorum. Zira gerçekten iyi bir yönetim mümkün değildir. Herkes bilir ki bir hükümdar ne kadar iyi kanunlar yaparsa bu yasaları çiğnemek üzere o kadar çok hırsız ve haydut ortaya çıkacaktır. Yine herkes bilir ki hükümdar çok fazla vergi alırsa insanlar açlıktan ölür. Ne var ki hükümdar bunu her zaman yapar. İnsanlar da açlıktan ölür. Öyleyse evrenle mutlak bir uyum içinde yaşayalım. Ne tür olursa olsun hiçbir yasa yapmayalım ve mutlu olalım. Yasa olmadan mutluluk olamaz dedim oldukça kesin bir ifadeyle. Belki de olmaz dedi Usta Lee neşeli biçimde. Doğru bir yönetim yolunun olması gerekir dedim. Bütün yanlış yolları bildiğimiz ortada. Şüphesiz fakat nihai anlamda kim bilir? Her fikir karşısında bir kamış gibi eğiliyordu. Ben ise sabırsızlanıyordum. Bir insan niye bilebilir diye sordum. Bunun cevabı çabuk geldi. Yol ile bütünleşmenin gök gibi erişilmez olduğunu bilebilir. Yine bilebilir ki eğer yola sahipse bedenin varlığı sona erse de yok olmayacaktır. Yol hiçbir zaman boş olmayan, doldurulması hiç gerekmeyen bir kadeh gibidir. Bütün karmaşıklıklar sadeliğe indirgenmiştir. Bütün karşıtlar harmanlanmış, bütün zıtlıklar uyum içine sokulmuştur. Yol sonsuzluğun kendisi kadar huzurludur. Sadece birliğe tutun. Usta Lee konuşmasını kesmişti, hepsi bu kadardı. Dük başı yüksekte dimdik oturuyordu, uyuyor görünüyor ve hafifçe horluyordu. Altımızdaki su kulağa yakın tutulan deniz kabuğu gibi ses çıkarıyordu. Söyle bana Usta Lee dedim. Yolu kim yarattı? Yaşlı adam artık kapalı tuttu ellerine baktı. Kimin çocuğu olduğunu bilmiyorum dedi. 39. ayrımın sonu sayfa 556.